Merhabalar. 8 Ekim 2025 Think IB web sitesi için Türkçe edebiyatta absürt tiyatroyu bugün Doçent Doktor Esra Dicle ile konuşacağız. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi'nde tiyatro dersleri, tiyatro bilimi üzerine dersler vermekte. Hocam, absürt tiyatro nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Hangi yazar bundan ilk olarak bahsetmiş ve teorize etmiştir bunu?
Tabii, merhaba Cem, öncelikle teşekkür ediyorum tekrar davetin için. Aslında absürt tiyatronun tanımlanması, bir teatral form olarak çerçevelenmesi Martin Esli'nin Absürt Tiyatro kitabıyla oluyor. Bizde biraz ikinci yeni için Muzaffer Erdost'un yaptığını benzetirim ben Martin Esli'nin yaptığını. Paris merkezli Fransız sahnelerinde çok farklı milletlerden pek çok ismin sahnede değişik bir şeyler yaptığından, bu tiyatronun artık farklı bir tiyatro olduğundan, o zamana kadar dünyayı açıklayan bilgi sistemlerinden, siyasal sistemlerden, inanç sistemlerinden tamamen farklı bir çeşit epistemolojik krizin, artık eski kilitleri açan anahtarların çalışmadığı bir dönemin tiyatrosu olarak, yani bir şeyler oluyor Paris sahnelerinde diye bahsetti ve işte Adamo, Ionesco, Beckett gibi isimleri, Pinter gibi isimleri tek tek ele aldığı, onların hem ortaklıklarını hem farklılıklarını anlattığı bir metin, Esli'nin metni. Aslında önemli bir boşluğu da dolduruyor. Çünkü daha öncesinde mesela işte Avantgard Kuramı kitabıyla ya da işte Avantgard Tiyatro kitabıyla pek ele alınmamış, hiç değinilmemiş absürt tiyatroyu bir çeşit avantgard eğilimlerle çok ilişkilendirilmediği için, belki avantgard tanımının özerkliğini, kendine hastalığını barındırmadığı için dışarıda bırakılan pek çok ismi de ve estetiği de, onların ürettiği estetiği de çerçeveleyerek bir nevi İkinci Dünya Savaşı sonrasının hem ontolojik krizinin hem de epistemolojik krizinin sahne estetiğine nasıl yansıdığını absürt tiyatro tanımıyla ve ciddi bir kuramsal yapılandırmayla açıklar. Bu kitapta hem tek tek absürt tiyatro estetiğine dahil ettiği yazarların oyunlarının incelemesi vardır. Hem de aslında absürtü tarihselleştirir. Yani bir nevi absürtün biçimsel olarak çok da orijinal bir estetik sunmadığını, aslında bir bileşim olduğunu, kaynağını şeyden de, yani bir işte Commedia dell'arte'deki tiplerden, böyle hiçbir psikolojisi ve iç dünyası olmayan tiplerden, İşte Fars'tan, bu işte beden komediğinden, hatta bizim işte gene Commedia dell'arte'de bütün geleneksel tiyatrolarda gördüğümüz dil hataları ve anlamın ertelenmesi gibi pratiklerden faydalandığı, bayağı tarihsel olarak takip etmiş Shakespeare bile, Shakespeare'de trajik olanla komik olanın iç içeliği ve ani geçişlerine dayalı bir anlatı yapısının olması. Simgesel tiyatrodaki gibi minimal bir sahnenin, az karakterin, tekinsiz mekanın, dil ve anlam ilişkisinin artık kopmaya varacak şekilde sorgulanmasının izlerini görürüz. Karnavalesk bir tiyatrodur yer yer. Dolayısıyla mesela Beckett'in tiyatroları daha statik, daha durgun, daha geniş, uzun bir zaman içindeki tekrarlara dayanır, ama mesela Ionesco'nunkisi daha hareketli, daha patlamalı, daha büyük, daha kalabalık anlatılar ve sahnelerdir. Dolayısıyla aslında absürt dediğimiz şey bir şekilde estetik olarak steril, homojen, kendine has bir yapı sunan bir estetik değil, kendinden önceki bütün formları içererek onlardan artık başka bir dünyayı algılayan insanların başka bir dünya görüşüyle birer biçimsel anlatı imkanı olarak faydalandığı bir estetik olarak belki bahsetmek gerekiyor. Çünkü artık şeydeyiz, yani ne aydınlanma, ne romantizm, ve siyasal sistemler hiçbiri bu dünyayı artık anlamlandırmak için bize gerekli zemini, gerekli kavramları, terminolojileri sunmuyor. Bu işte UNESCO'nun sözü geliyor hemen aklıma. Tam da işte bu ırkçılığın neden olduğu bir İkinci Dünya Savaşı felaketi yaşandıktan sonra, yani bu 55 milyon kişinin öldüğü bir dehşetin tanıklığının sonunda insan artık neden bahsedebilir? Hangi biricikliğinden söz edebilir? Hangi tarihsel eylemliliğinden, devrimciliğinden söz edebilir? Hangi gelecek tasarısından söz edebilir? Hangi inanç sisteminden söz edebilir? UNESCO da şey diyor, insanın en büyük sorunu vatandaş olma sorunu değildir, ölümlü olma sorunudur. Ve evet, yani bu insanın kendi varoluşsal çıkmazını, belki de o modern hayatın hep ertelediği ölümlü olma bilincini çok yoğun olarak taşıyan, dolayısıyla ölümle, zamanla ve varlıkla ilişkisini belki cevaplar, belki öneriler, çıkışlar sunarak değil ama durumu ortaya koyarak sergileyen bir form diyelim. Bunun içinde madem ikinciyin örneğiyle başladık, nasıl Cemal Süreyya şiiri Turgut Uyar'a benzemezse, Edip Cansever şiiri İlhan Berk'e benzemezse, elbette Jönet'in tiyatrosu Beckett'e benzemez, Ionesco Pinter'a benzemez. Ama aynı kuşağın ve aslında benzer kaynaklardan faydalanan, tiyatro estetiğine benzer açılardan bakan, artık dünyayı başka bir şekilde yorumlamanın ya da yorumun kendisinin imkanlarını sorgulayan isimler olması, dolayısıyla da evet, yani bir absürt tiyatro denen bir estetiğin beraberinde anabileceğimiz isimler bunlar oluyorlar.
Martin Esslin buna aslında doğmuş bir çocuğa isim mi koymuş oluyor?
Evet, biraz öyle oluyor. Yani hiçbirinin, mesela tiyatro, pek çok sanat manifestosu var. Tiyatro alanında da, pek çok şiir alanında da mesela bir absürt tiyatro manifestosu yoktur. Yani bunlar Paris'te üreten isimler olmasına rağmen, hani bir araya gelerek bir estetik ya da bir politik manifesto ile ortaya çıkmış isim değildir. Mesela bizdeki Garip şiiriyle ikinci yeni şiiri arasındaki fark gibi. Hani ikinci yeni şairleri de aslında böyle bir ikinci yeni şiir altında yer almaktan çok hoşnut değillerdi ama bir şekilde kabul ederlerdi bunu. Kim başlattı sorunu olur, ikinci yeni kim kurdu sorunu olur. Mesela şeyde, Esli'nin metninde de şey var aslında. Yani Godoy'u beklerkenin fazla parlatıldığını, absürt tiyatro kurucusu olarak ondan evvel UNESCO'nun Kel şarkıcısının sahnelendiğini ve bir milat kabul edilecekse aslında bunun olması gerektiğini, ama yarattığı etki bakımından Beckett'in böyle bir şey, sanki yani kurucu metin gibi gözüktüğünden söz eder. Ve aslında evet, dediğin doğru. Ortaya çıkan bir şeyin üzerine bir tetkik Esli'nin yaptığı ve bir, evet, at koyma, bir çerçeveleme işi gerçekleştiriyor.
Bugün yani Godoy'u beklerken üzerine daha çok konuşalım. Hani önce absürt tiyatroyu konuşalım istedim. Sonra Godoy'u beklerken en çok IB okullarının pek çok IB okulunda okutulan bir eser. Nedir? Nedir Godoy'u beklerken diyeyim?
Şimdi Godoy'u beklerken de gene dediğim gibi Esli'nin böyle bir açılış metni olarak bu da bahsettiği bir metin. Godoy'u beklerken aslında özetlenemeyen bir oyun. Yani bir aslında olay örgüsünün olmadığı, dolayısıyla bir neden sonuç ilişkisi içinde gerçekleşen bir olay zincirinin bulunmadığı, karakterlerin kendi iç dünyalarıyla, kendi ayırt edici özellikleriyle yer almadığı, dolayısıyla aslında biraz o klasik dram kurgusunun tamamen dışında, yani o bireyin olmadığı, neden sonuç ilişkisinin ileriye doğru akan bir hikayenin olmadığı, dolayısıyla aksiyon üzerine kurulu olmayan, aksiyonla hikaye ilerlemiyorsa dille, anlatıyla ilerler, onun da olmadığı, ve işte Vladimir Estragon, Lucky Pozzo ve çocuk arasında geçen bir bekleyiş hikayesi esas olarak. Bu bekleyiş hikayesi çok minimal bir şey içinde, sahne ve gerçeklik içinde. Godo denen bilinmeyen hakkında pek çok artık hani okumanın yapıldığı, en sonunda God olduğuna karar verilen ama başka pek çok yorumu da elbette mümkün kılacak açıklıkta bir gösterge olarak. Esas insanın bu dünyadaki varlığını uzun bir bekleyiş hali olarak yorumlayan ve bunun aslında belki de yaşamın tekrara dayalı, dolayısıyla bir ilerleme yanılsaması üzerine kurulan ama sadece çeşitli varyasyonlardan oluşan gerçekliğini sergileyen bir oyun. Bunu yaparken son derece hem ontolojik, insan varoluşu, insanın itibarı, saygınlığı üzerine. Mesela bu Godot'u beklerken ile ilgili yapılan çalışmalardan birinde şöyle bir şey vardı. Saymış yazarı, şimdi ismini hatırlayamadım. Vladimir'de, Estragon'da 42 defa düşüyorlarmış. Ben saydım saydım 34'e kadar gelebiliyorum. 42'yi bulamıyorum bir türlü. Ama bu kadar çok karakterlerin düşmesi aslında insanın saygınlığının bir belirtisi olan, gücünün bir belirtisi olan, iktidarının bir belirtisi olan, iki ayak üzerinde durma eylemini bir türlü gerçekleştiremediğini de gösterir. Sadece bir farz komiği değil, aynı zamanda ayakta durmanın imkansızlığını da gösteren. İşte o Vladimir'de, Estragon'da ayaklarını sıkan ayakkabılar vücutlarına dar gelen pantolonlar, ceketler içinde sıkışmışlardır. Hep bir uyumsuzluk, hep bir şeylerle aralarındaki bir gerilim, bir sıkışma halini. Çok basit bir şeyle bile, hani üzerindeki nesneyle ilişkisinde bile görebileceğimiz bir düzen vardır. Pozla ve Locke arasında aslında genelde şey denir. Yani İki Dünya Savaşı sonrası da artık bütün değerler, bütün politik sistemler çöktükten sonra absürt tiyatronun bir politik bağlanımı yoktur. Politik bir düzlemde okunabilecek bir içeriği bile yoktur denir ama pek de öyle olmadığını görüyoruz aslında. Yani UNESCO bile absürt tiyatronun ne olduğunu, ne olmadığı üzerinden tanımlarken, toplumsal değildir, bireysel değildir, ideolojik değildir, politik değildir, kültürel değildir filan derken bile onun oyunları dahi çok kuvvetli bir sistem eleştirisi olarak okunur. Burada da mesela Locke ve Pozzo karakterleri çok kuvvetli bir Hegelyen efendi köle diyalektiğinin, dolayısıyla iktidar ilişkilerinin bağlamını oyuna katar. Gene bir şey vardır mesela Vladimir ile Estragon arasında geçen şeyi sorgularlar. İşte İsa çarmıha gerildiğinde yanında iki tane hırsız da onunla beraber çarmıha gerilmiş. Biri serbest bırakılmış, biri idam edilmiş. Neden diye sorgularlar ve nedenini bulamazlar. Dolayısıyla dini anlatıların güvenilirliğinin, yasa koyuculuğunun neden.
İki farklı İncil versiyonu yani.
Tabii birinde yani şey diyor, birinde geçiyor diğerinde geçmiyor. Hep sorgu birilen miydi bunun diye sorar. Dolayısıyla bu insanı kuran, tarihi kuran, gerçekliği kuran anlatıların yapısını söker bir taraftan. Dolayısıyla bu iki ve tabii şey de vardır. Çok simetrik de bir metin, yani iki perdelik bir metin. Ve ilk perdeyle ikinci perde arasında neredeyse hiçbir olay gelişimi yoktur. Benzer sahneler tekrar eder, benzer konuşmalar tekrar eder. İşte sadece zamanın geçişini, işte Pozzo'nun gözlerinin artık iyice görmez olmaya başlamasından filan anlarız. Küçük hareketlerdir bunlar. Ama mesela ilk perdede şeyi sorarlar, hani Godo gelince ne olacak? Peki yani ne demek ne olacak? Estragon daha şey olduğu için, umutlu bir arkadaş olduğu için işte şey, yatacak sıcak bir yatağımız ve içecek sıcak bir çorbamız olacak der. İkinci perdede aynısını konuşurlarken Vladimir bizi geldiğinde çok fena dövebilir der. Yani bu artık hani %50-50 gerçeğin bilinemezliği, kayganlığı, yaşamın her şeye açık olduğu, deminki hırsızların birinin aynı suçtan serbest bırakılıp diğerinin idam edilmesi gibi bir nedensizlik. Yani neden sıcak bir çorbamız olacak? Neden dayak yiyeceğiz? İkisi de belli değildir aslında. İkisi de nedensizdir. Dolayısıyla hem ontolojiyi hem işte epistemolojiyi, yani bilginin kutsal kaynaklarını, tarihsel kaynaklarını, hem iktidar ilişkilerini aynı anda çözümleyen bir metin var elimizde. Buna ilham verdiğini düşündüğüm bir şeyi göstermek istiyorum. Ufak bir şey paylaşımıyla, ekran paylaşımıyla. Bu şey oldu bir de. Şuradan başlayayım. Kaspar David'in iki arkadaş ayı izliyor tablosu. 1820. Bu tablo aslında işte şeyin Godoy'u beklerkenin başındaki sahne talimatlarında da geçen ay ve ağaç. Zaten başka bir materyal tasviri yoktur. Bir de bank vardır işte oturacakları. Daha sonraki, hatta şunları da gösterebilirim. Farklı temsillerde işte gittikçe daha stilize yorumlarda işte ağacı böyle bantlarla bir panoya yapıştırmak şeklinde görebildiğimiz bir dekor olur. Ya da işte böyle bir ay yansıması ve bir kuru ağaç dalı gösterisi olur. Ya da işte burada biraz daha gotik bir atmosfer içinde, daha böyle bataklıkvari bir görüntü içinde resmedilir. Dolayısıyla o şeyden, tablodan ilham aldığını düşündüğüm ve hani böyle bir tarihsel süreklilik içinde de o minimal dekor düzenlemesinin bir ne kadar çoğaltılabildiğini estetik olarak gösteren. Çünkü bir de orada şey vardı ya, yani iki arkadaş birbirine sırtına omzunu atmış. Bir şekilde oyunun içinde böyle bir dayanışma da var aslında. Yani o iki arkadaşın birbirini beslemesi, birbirine yemek bulması, birbirine itip kalkmasının yanında uyuması için yer hazırlaması filan da çok safça bir şeyin, dayanışmanın izi de var. Diğer tarafta Lucky ile Pozzo arasında kuvvetli bir efendi köle ilişkisi varken, burada sanki biraz daha insanların dayanışma yönü de kuruluyor gibi aslında. Ve Estin kitabın başında şeyden söz eder. Bu oyun Fransız sahnelerinde tabii pek çok yeni tiyatro estetiğinin olduğu gibi absürt tiyatroydu. Kimse kollarını açmış beklemiyordu yani. Hepsi bir dirençle karşılaşıyor. Tam da işte 1957'de Saint Quentin'de bir hapishanede Godoy'u beklerken oynanmış San Francisco Actors Workshop oyuncuları tarafından. Ve 1957'den önceki son tiyatro gösterimi 1913'te Sarah Bernhardt gelmiş. Ve o zaman tabii mahkumlar çok mutlu olmuşlar bir kadın görmekten. Godoy'u beklerken de 5 tane adam görünce, eyvah, bunlar da şimdi çok da anlaşılmaz bir hikaye, anlaşılmaz bir estetik. Sıkılacaklar, olay çıkacak filan. Herkes çok dikkatle izlemiş. Ve sonunda da şey demişler, evet işte hayat bu. Çünkü hapishanedeki insanların gerçekliğine tamamen denk düşen bir yapı var. Bekleme, beklemenin nedensizliği. Daha doğrusu geleceğin belirsizliği, belirli hareketlerin tekrarı, o insanlığın saygınlığının itibarını kaybetme hali, yaşamın büyük bir bekleyişe dönüşmesi, dolayısıyla ölüm fikrinin hep bu beyhudelikle beraber akılda olması gibi şeylerle aslında şeyi de görmüş oluyoruz. Yani en anlaşılmaz denen şeyler, ilgili olanın, daha doğrusu o gerçekliğin örtüştüğü noktanın tam merkezinde hemen yorumlanabilir hale de geliyor demek ki.
Evet. Yani yepyeni bir şey de açıyor. Yani absürt tiyatronun diğer yani diğer oyunları ile ilişkisi içinde hani en önemlisi diyebilir miyiz bilmiyorum ya da en önemlilerinden biri Godoy'u beklerken.
Evet.
Yani El Diva ve işte diğer oyunlarla beraber.
Tabii, yani bu dediğim gibi farklı kanallarda İşte mesela bu şu anda sahnelerde de olan Jölen'in hizmetçileri de balkonu da önemli metinlerdir. Oyunun sonu gene Beckett'in ve UNESCO'nun işte Amedeon'dan nasıl kurtulmalı ders, sandalyeler, bunların hepsi absürt tiyatronun önemli repertuarını oluşturan oyunlar. Farklı biçimlerde de olsa dediğim gibi aslında aynı dünyayı anlatıyorlar. Beckett'in biraz daha simgesel tiyatroya yaklaşan bir tarafı vardır. Yani dediğim gibi az oyuncu, daha statik bir sahne, daha minimal bir dekor, daha durağanlık ve sessizlik üzerine kurulu. Dolayısıyla birazcık daha aslında o sessizlik üzerinden, boşluklar üzerinden bir şiirsel atmosfer kuran, bunu defalarca yıkacak olsa da o diyalektiği sürekli koruyan. Çünkü Beckett'in oyunlarında bu ses ve sessizlik meselesi de önemlidir. Yani sessizlik hem anın gerginliğini ortaya çıkartan kesitler olarak çok önemlidir. Hem de aslında işte o bekleyişin somut olarak yüzeye çıktığı, bir şekilde zamanın akmadığı, zamanı devre dışı bıraktığımızda zamansızlık bizi doğrudan ölüm fikrine götürür zaten. Ölüm algısının çok merkeze gelmeye başladı. Bu nedenle de işte karakterlerin Vladimir'le Estragon'u sürekli kaçmak, kırmak ve sözle, konuşmayla doldurmak istediği anlar olur. Hatta öyle sahneler var. Yani Vladimir Estragon'a bir şey anlat diyor. Yani bu sessizliği bozmak için bir şey anlat. Ki oyalanalım. O da rüyalarını anlatır. Rüyalarının kabus olduğu gittikçe anlaşıldıkça ona bile razı olur. Çünkü bir şekilde o sessizlik hayat gailesi dediğimiz, hani o ölüm düşüncesini bilinç dışına iten, günlük meşguliyetlerin kesintiye uğradığı ve asıl gerçekliğin, insanın kendi varoluşsal gerçekliğinin yüzeye çıktığı anlardır. Bu Beckett'te çok fazla gördüğümüz bir şey. UNESCO'da bu kadar değildir. UNESCO'nun sahneleri dediğim gibi çok kalabalık sahneler olduğu için orada belki bu tür bir estetiği görmeyiz, ama Beckett estetiğinin belki biraz onun kendinden önceki yoğun kültürel ve estetik birikimle, belki bu simgesel tiyatro üzerinden kurduğu bağı söyleyebiliriz. Yani tekinsiz mekan, açık mekanda olsa, kapalı mekanda olsa, insanların huzurla yerleşemediği alanlar, hep bir bilinç dışının, hep bir ölümlülüğün tehdidi altında eğledikleri aslında mekanlar. Bununla beraber işte dilin anlamdan gittikçe uzaklaşmaya başlaması, bir diyalog örgüsünün anlatıyı ve anlamı ileriye doğru taşıyan şeyler olarak değil de tam da bunun imkansızlığını gösterecek şekilde yapılandırılması gene Beckett'in. Aslında bunda Çehovyen kaynakları var. Yani Çehov'da da öyledir ya, yani iki kişi karşı karşıya konuşur ama aslında birer lirik iç konuşmadır bunlar. Vladimir'le Estragon'un, daha sonra Pozzo'nun, Laki'nin girdiği yerlerde de çok zaman herkes kendi dilini ve anlamını birbirinin yapısını bozar şekilde işletirler. Dolayısıyla biçim ve anlam birbirinden koptuğunda dilin anlamı tutma ve taşıma bir sistem olarak imkanları da sorguya açılmış olur. Dolayısıyla bunlar elbette bütün sistemlerin çöktüğü bir dönemde, evet de dil de bir sistem olduğu için ve gerçekliği temsil etme iddiası olduğu için oyunda ve Beckett'in oyunlarında da temel sökülen unsurlardan biri haline gelir. Bu uyumsuzluk, dil ve anlam arasındaki, biçim ve anlam arasındaki uyumsuzluk. Mesela sahne talimatlarında da Beckett parantez içlerini oyunun eylem ve işte, daha doğrusu niyet ve eylem arasındaki paralel değil, uyumsuzluğu göstermek için kullanır. Yani işte şey, hadi gidelim diye biter oyun. Parantez içinde dururlar. Dolayısıyla bu niyet ve eylem, yani söz ve eylem arasındaki süreklilik de kırılmış olur. İnsanın yapmak istedikleriyle yapabildikleri, bedenselleştirebildikleri ve eyleyebildikleri arasındaki bütünlük de parçalanmış olur.